Ayrım 10.
Bizim kuşağımızda sahip olunan organların biçimini değiştirmek kolay kolay akla gelmezdi. Güzelliğin üstüne çıkacak değerler olduğuna ve kadın olarak öncelikle bunlara sahip olmak zorunda bulunduğumuza inandırılmıştık. Erdemli, sadık, sorumluluk sahibi bir eş, sevecen bir anne, yeterince mürekkep yalamış ve aile bütçesine katkı sağlayacak kadar para kazandıracak bir meslek edinmiş, özverili, uzlaşmacı, dokunulmamış bir kadın olmamız öngörülürdü. Tutku ve cinsellik, bağımsızlık isteği ve kariyer hırsı kınanır, yakışıksız sayılırdı o zamanlar. Şimdi kararlı bir soğukkanlılıkla, günümüzde geçerli, her şeyi isteyen genç ve güzel kadınlar karşısında garip bir korku ve çekingenliğe kapılıyorum. Onların yanında kendimi yalnız ve çağ dışı buluyorum. Bağlılık ya da evliliği konuşurlarken aşka ve erkeklere karşı bağışıklık kazanmışlar gibi dimdik, inançsız bakıyorlar. Cinselliklerini bastırmıyorlar. Kendilerini tanımaya, birlikte oldukları erkekten neyi ne kadar alabileceklerini anlamaya çalışıyorlar. Duygusallıktan, incitilmekten, değerlerinden aşağı görülmekten korunmak için bir tür görünmez zırh kuşanmışlar sanki. Yaşıtları genç erkekler gibi onlar da kırılganlıklarını örtmek için yapay bir saldırganlık ve kayıtsızlıkla davranıyorlar. Güceniklerini şakaya boğuyorlar. Deri pantolonlar, erkek botları giyiyorlar. Saçlarını jölelere buluyorlar. Dayanıklı, korkusuz ve dünyayı umursamaz görünüyorlar. Genç bir kızken beni de yadırgamıştı önce kuşak belki. Ama benimki yadırgamak değil, tersine hoşuma gidiyorlar. Şaştığım şu, bütün bunları ne zaman, ne çabuk, nasıl öğrendi bu kızlar? Daha dün yağlı saçlar, küt tırnaklar ve parklarla gezen bacıların çocukları olan bu kuşak, nasıl oldu da görkemli otellerin balo salonlarında evlenmeyi, gözde Avrupa kentlerine balayına gitmeyi, son bedel spor arabalarla gezmeyi ve pahalı butiklerden giyinmeyi düşler oldular. Anlamaya çalışıyorum onları. Bu harika postmodern kadınlar kuşağını. Benim yetiştiğim dönemdeki baskı ve koşullanmalarla yetişmediklerini biliyorum. Ben başka şeylere şaşıyorum. Konuşma biçimlerine, kullandıkları sözcüklere, öğrendiklerinin yüzeysel çekiciliğin ötesindeki içeriksizliğine, kendi iç derinliklerinin ve düşlerinin sığlığına üzülüyorum. Özgürlük sandıkları değerlerin anlamsızlığının farkına varamayışlarına. Bu ülkenin bir yerlerinde sinemaya giden kızlar kasaba meydanlarında boğazlanıyorsa hala, dayak yiyen kadınlar çocuklarıyla birlikte ölmeyi seçiyorsa, öğretmensiz, okulsuz binlerce köyde kız çocukları parayla alınıp satılıyorsa, insan nasıl olup da çağın gereklerinden ve gerçeklerinden payını düşeni almayı bu biçimde savunabilir? Ben hala bunlara şaşıyorum işte. Bir yerlerde takılıp kalmışım anlaşılan. Doğrusu ben gerçekte neyin önemli olduğunu anlamaya çalışırken uzun yıllar harcadım. İnişli çıkışlı dönemler geçirdim. Gençlik ve güzelliğin önüne koyacağım değerleri arayıp kendi kendimi oluşturmaya çalışırken defalarca tökezleyip her şeye yeniden başladım. Aşkın, evliliğin, anneliğin, boşanmaların, yalnızlıkların ne olduğunu öğrendim. Kutsanan birçok şeyin yerlerde süründüğünü, hor görülenlerin ise kaçınılmazlığını gördüm. Benim için öngörülen kadınla gerçek bir insan gibi yaşayabilmek için olmam gereken kadın arasında bocalayıp parçalandım. Sonra tam durulduğumu ve kim olduğumu anladığımı sandığım yerde yeni dönemeçlerde buldum kendimi. Hep aşılması gereken bir eşik daha oldu önümde. Güçlükle kazanılmış bir hayat benimki. Bağışlanmış değil. Uyandığımda dingin, iyimserdim. Şimdi bezgin yansıyor yüzüm aynalara. Modası geçmiş biriyim, out'um. Bir imajım bile yok. Saplantılı, kendini aydın sanan bir aptalım. Hiçbir şeyden haberim yok. Değişim rüzgarları yanıma uğramamış. Yazdıklarım daha gülünç, acıklı ve zavallı. Küreselleşemedim bir türlü. Nobranım, şuradaki kadınlardan herhangi biriyle kontak kurmayı, konuşmayı, şakalaşmayı beceremeyecek kadar yabancıyım kendime. İyi ki kimsenin beni taktığı yok. Gülümseyişimi önemseyecek kimse yok iyi ki. Nasıl görünüyorum başkalarına? Soğuk, sevimsiz, kendini beğenmiş. Ya da çekingen ve sinik mi? Önemi yok. Aslında o kadar kötü biri değilim. Olanların ilkesi ne olursa olsun iyi ve mutluymuş izlenimi bırakmak. Oysa bu gereksiz bir yorgunluk ve aşırı alçak gönüllülük olarak görünüyor bana. Çok gayret ettim. Eskiden daha doğrucu, açık sözlüydüm. Son yıllarda biraz inceldim. Beni daha az ilgilendiren insanların da gönlünü almayı, içimden gelmese de hoş sözlerle sevindirmeyi az çok öğrendim. Doğruculuğu yıldızların etkisine yorar kimi insanlar. Bir Kasım sonu sabahı doğmuşum. Kasvetli, puslu bir perşembe. Güneş yay burcundayken. Çoktandır burçlara, yıldızların insan kişiliğinin temel çizgilerini belirlediğine inanmıyorum. bir bedenin bir tek insanı taşıdığına inanamıyorum. Jimnastik salonu hemen hemen doldu. Aramızda gençler az. Çoğunluk orta yaşlı, menopoz döneminde. Bu kadınlar bir sınıfa dondurulmuş küçük çocuklar gibi gürültü bir biçimde konuşuyorlar. Resim kursu öğretmenlerinden, son moda diyet programlarından, indirilme satışlardan ya da yetişkin çocukların üstün başarılarından söz ediyorlar. İşlerinden bazıları cinsel anlaştırmalarla dolu atışmaları çok seviyor. Ve beni sinirlendiren bir uçarılıkla yavan, ulu orta şakalaşıyorlar birbirleriyle. Gerçekten de ben mi çok katı, çok ciddi, çok tatsızım yoksa? Ama bu düzeysizlik, korkunç. Bir arkadaşına, senin kocanın overnight'i kaça söylesene diye bağırıyor. Onlara bakıyorum. Biri uzun boylu olmasına karşın, kalçasının çevresine can simidi biçiminde bir yağ tabakası taşıyor. Ötekisi kısa ve şişman. Bir diğerinin boynunda, hep aynı yerde, sürekli iğnelenen ve hiç geçmeyen mor bir ısırık izi var. Hiçbir fanteziye izin vermeyen, çok alışılmış bir pozisyonun damgası. Bir defasında sessiz olmalarını rica ettim onlardan. Jimnastiğe yoğunlaşamadığımı, kafamın dağıldığını söyledim. Aa ama dedi biri. Biz böyleyiz. Biz buraya eğlenmeye geliyoruz. Beğenmiyorsanız grubunuzu değiştirin. Aynı dili konuşmuyoruz. Besbelli. Saatimi grubumu değiştireceğim çaresiz. Bir kadın bir arkadaşımın karnından 900 gram yağ aldırdığını ama görünüşünün hiç değişmediğini anlatıyor. Çektiği acıya mı yansın? Yoksa 3000 dolarına mı? Bu kadınlara karşı çok mu acımasızım? Bunu suskunluğumla, içinde bulundukları ruh halini anlamadığımı gösteren bakışlarla çok mu belli ediyorum? İncelikli bir çelişki tavrı içinde ama kötülük gütmeden konuştuklarına kayıtsız kaldığım için kızdırıp azdırıyor muyum onları? Çünkü arada bir kaçamak bakışlarla benden yana bakarak yaygarayı çığırından çıkarıp hesabımı görmek istiyorlar sanki. Siz menopozlu kadınlar diyorum içimden. Sizi topluca böyle tanımlıyorum işte. Söylesenize neden oturup menopozunuzu konuşmuyorsunuz? Neden kaçıp gizleniyorsunuz? Neden okullu kızlar gibi şımarıyorsunuz? Nasıl yaşıyorlar menopozlarını? Neden hiçbir sıkıntı ve kayıpları yokmuş? Her şey yolundaymış gibi görünüyorlar? Neden şık arabalarıyla spor yapmaya gelirken bile vazgeçmiyorlar ağır takılardan? Dar, renkli giysiler içinde tıkıştırıyorlar yağlarını. Saçları ve tırnakları hep bakımlı. Sanki cinsel yaşamları eskisi gibi aksamadan sürüp gidiyormuş. Hala çekici ve baştan çıkarıcılarmış gibi davranıyorlar. Biri benim kadın düşmanı olduğumu yazmıştı bir dergide. Gerçek mi yoksa? Benim için insan içine çıkmak büyük bir telaş artık. Eskisi gibi çabucak hazırlanamıyorum. Ne giysem yakışmıyormuş gibi geliyor. Olmuyor bir türlü. Ya çok özentili görünüyorum ya çok rüküş. Yatağımın üzerinde denetip de beğenilmemiş giysilerle doluyorum. Zamanımı alıyorum, yoruluyorum. Sonunda en gösterişsiz, en rahat, en sıradan kılığı kuşanıyorum. Bir pantolon, bir gömlek. Gençliğimde gümüş takılara, renkli eşarplara, kemer ve ayakkabılara çok düşkündüm. Gene öyle. Ama aldıklarımı kullanmakta hevesim azalıyor gitgide. Dolabım kemerlerle, çekmecelerim takı ve eşarplarla dolu olsa da takıp takıştırmaya gönlüm yok. Cinselliği fazla önemsemiyorum artık. Kusursuz bir biçimde sürüp gitmediği gerçek. Duyduğum bir sıradanlık ve alışkanlık duygusu yalnızca. Olağanüstü hiçbir yanı yok. Aslında sevecenli ve dostluğu uysallıkla yeğlememe izin veriyor artık cinselliğim. Hiçbir görüntü, sıcaklık kolayca kandırmıyor beni. Kitabımı alıp yatağıma gidiyorum. Dinginim. Heyecanlarımı yazıya dönüştürmeye saklıyorum. Aksayan, normal sayılmayan bir durum içinde olduğumu kabul etmiyorum. Cinselliğin eski önemini yitirdiği bir yaşa gelmiş olduğuma inanmaya çalışıyor. Yırtıcılıktan kurtulmanın iyilik ve güzellikleri üstüne çeşitlemeler üretiyorum. Kendimi ilk kez mutlu, uyumlu, uzlaşmış ve aklı başında görüyorum örneğin. Karşı cinsle aramdaki bütün ayrım çizgilerinin yok olduğunu, bir daha kesinlikle aşık olamayacağımı, kendimi aşktan korumayı öğrenme yaşına gelmenin rahatlığı içinde yerimde daha kolay durduğumu düşünüyorum. Gerçek ya da gerçek dışı olabilir bunların tümü. Fazla düşünmüyorum. Önemli olan dengede kalmak ve öz disiplin sahibi olmak değil mi? Beklentilerim ve eski yürek çarpıntılarının olmadığı bir dünyada huzurluyum. Artık hiçbir tehlike yok. Kapılar kapalı, güvenlik içindeyim. Öğretmenimiz geldi, başlıyoruz. Öne, arkaya, yana. Yana, eğil, eğil. Kulaklarımda patlayan müzik çok yüksek. Ama bundan yakınamam. Bu temponun gerekli olduğunu düşünüyor, besbelli. Uyumuş bedenleri, suyu çekilmiş eklemleri harekete geçirmek için itici güç müzik. İsteksizliği gidermek, bezginliği bir süre de olsa ertelemek, havaya girmek için bu gürültüye muhtacız. Hareket ederken bile arkası kesilmeyen açık saçık fıkraları duymamak için de. Sol bacak, sol ve sağ. Evet, çöküyoruz. Daha, biraz daha. Bayanlar, susalım artık. Sağ dizime dikkat etmeliyim. Son romanımı yazmak için çok fazla masa başında kaldım. Ve zaman kazanmak için yaz boyu jimnastiği bıraktım. Bu yüzden dizlerim sinyal veriyor bugünlerde. Kurumakta olan bir ağaç ya da paslanmış bir menteşe gibi zorlanıyor. Ama açılır bir süre sonra. Ellerim yere dayalı. Sol bacağım bükülü. Sağ bacağımı arkaya uzatarak esnetiyorum. Esnet, esnet, kalkma, dayan. Hadi, hanımlar kesin şu gürültüyü. Dayanamıyorum. Yere uzanıvermek ve uyumak istiyorum. Dizim biraz sakat. Peki, tamam. Ayakta, çökmeden yapın. Menopoz sonrası pek fazla kilo almadım. 7 yılda 2 kilo yalnızca. Kalçam biraz genişledi. Belim kalınlaştı. Ama buradaki kadınlar arasında ince sayılabilecek olanlardanım. Bunun için çok gayret gösterdim. Gösteriyorum da. Bunca hırpalandıktan sonra az çok sağlıklı olarak hayatta kalmaya çalışmak kolay değil. Buradan aç ve canlanmış çıktıktan sonra eve dönüş yolundaki pastanelerin, ev bereği yapan küçük, sevimli dükkanların önünden kayıtsızca geçip gitmek pek kolay değil. Bacaklarımı 27 kez karnıma çekip uzatıyorum. Ve minderin üstünde sırt üstü, soluk soluğa ter içinde yatıyorum. Kaçınılmaz yapı ve işlev değişiklikleri, çökme tehlikesi. Her an tetikte olmak gerekiyor. Ama bunun sorumlusu büsbütün ben değilim. Onca zaman kendisine yaptıklarıma ve bütün hor kullanmalara dayandı bu beden. Hala da dayanıyor. Ne ki giderek eskiyor. Neden erkeklerin en güzel, en verimli dönemi sayılan bu yaşlarda kadınlar böyle bir yıkıma uğruyorlar? Bunu soruyorum kendime bir kez daha. Kalçamı istekçe yere değdirip kaldırırken. Ne büyük haksızlık. Gizlice saate bakıyorum. Yalnızca 10 dakika kaldı. Daha sonra bedenime olan borcunu ödemiş biri olarak gün benim olacak. Yeniden sokağa çıkacağım. Dizleri bolarmış gri eşofmanımla tren yolu üst geçidinin basamaklarını çıkacağım ağır ağır. Ayaklarıma dolanan bir kedi okşayacağım. Kimseyle randevum yok bugün. Açılış, konser, fotoğraf çekimi, radyo ya da televizyon söyleşisi yok. Dönüş yolunda vitrinlerin önünde biraz oyalanabilirim. Almayı düşünmediğim giysilere, mobilyalara bakabilirim. Bakarken bütün hevesler, özlemler ne çabuk, ne inanılmaz bir hızla eskiyor diye düşünebilirim. Benim için yazmanın dışında. Bu duygularla yeni bir yaşa girmek nasıl bir şey? Kendi kendimle en sonunda bir barış anlaşması yapma zorunluluğumu. Her şeyin kayıp uzaklara gittiği, kıvanç ve kaygının birbirine karıştığı bir şaşkınlık durağı mı? İkinci yarıyı en az kayıpla kapatabilmek için neler yapmam gerekiyor bundan böyle? Yazmanın dışında. Evde duştan sonra gazete okuyarak çay içeceğimi anı özlüyorum şimdi. Haftada 3 kez yinelenen bu 1 saatlik jimnastiğin asıl önemi bana hayatımdaki alışılmış ayrıntıların, basit ve yalın durumların aslında nedenle olağanüstü olduklarını, olabileceklerini, her şey yolundayken anlamakta güçlük çektiğimi öğretmiş olması belki. Uzanın, gerinin, yavaşça doğrulun. Evet, geçmiş olsun. Jimnastik çantam omuzumda, tren yolunun kıyısından yürüyorum. Kafam berraklaşmış, duygularım keskinleşmiş. Yağmurla ıslanmış güz yapraklarının kokusunu daha güçlü duyuyorum. Renkler daha kuvvetli görünüyor gözüme. Eve kadar 20 dakikalık yolum var. Yürürken daha iyi düşünüyorum. Uzun uzun yürüyebiliyor. Hatta pazar günleri birkaç kilometre koşuyorum. Evet, yapabildiklerim yapamadıklarımdan ve vazgeçemediklerim vazgeçtiklerimden daha çok şimdilik. Küçük bir börekten ne çıkar? Arada bir yağlıca bir parça hamur yiyebilmeli insan. Böreğimi iştahla ısırıyor, şöyle düşünüyorum. Ne çıkar hayatım daha az umutla ve daha az öfkeyle sürüp gitse? Dünyanın gidişatını değiştirme isteğimi birazcık yitirdim. Rüzgarları ve teknolojinin kolaylıklarına direnmekten vazgeçtim. Birine tutulup hesapsızca sürüklenmek gözümü korkutuyor. Sevdiğimin tenini delice özleyemiyorum ama ne çıkar? İnadım yerli yerinde ya, yönümü aramaktan usandım ya. Çocuk yanaklarının, kedi tüylerinin ve kadife çiçeklerinin yumuşaklığına dokunabiliyorum hala. Leylakların, yosunların ve toprağın kokusunu duyuyorum. Meyvelerin tadını alıyor, martıların beyazını, denizin ve gecenin mavisini görebiliyorum. Ölümün keskinliği, kaçınılmazlığı, hiç de adil olmadığını ister istemez kabulleniyorum. Ölüm biçimleri üzerine, biyolojik ölümün dışındaki ruhsal ölümler, şiddet ve cana kıyma üzerine, intihar üzerine, iyilik ve kötülük üzerine ve yaşamın anlamı üzerine düşünüyorum. İnsanın bu dünyadaki hallerini yazıyorum. Yüreğin karanlığına eğiliyorum. Yazılmış her şeye, insan emeğine ve başkalarının deneyimlerine ilgi duyuyorum. Dünyayı başkalarıyla, açıklıkla ve iyi niyetle bölüşmek istiyor, sonuç olarak yaşıyorum. Yol boş, Herkes karşıya geçti. Yeşil ışığı bekleyen bir tek ben kaldım. O bene bakıyorum. Kaldırımın kıyısında göğsünde dökülmüş börek kırıntılarını silkerek bekleyen bu kadın yürümeye başladığından ve ilk kez bir caddeye çıktığı bugünden bu yana arabalardan korkuyor. Onlara bindi. Uykusuz şoförlerle uzun, sayısız yolculuklar yaptı. Ve şaşılası biçimde hayatta kaldı. Ama hiçbir zaman arabası olmayacak onun. Hiçbir zaman ehliyet almayacak. Arabaları, bisikletleri, elektronik aletleri ve gündelikçi kadınları kullanmayı öğrenemeyecek. Kitapçının önünde duruyorum. Vitrini yalnızca benim yeni çıkan son romanımla düzenlemişler. Benimle uzaktan yakından ilgisi yokmuş, benden kopuk, bağımsız, ayrı bir yaşamı sürdürüyormuş gibi duruyor kitabım ışıkların altında. Hiçbir aşk, hiçbir ölüm. Benden çıkıp başkalarının yaşamlarına sunulmuş olan bu kitap bir yabancı artık. Onu yazmakta olduğum süreçte çok önemli ve anlamlıydı. Ama şimdi o kadar değil. Duyduğum boşluk eve koşup yeniden yazmaya oturma isteği veriyor bana yalnızca. Hep böyle oldu. Hiçbir zaman sınırsız doygunluğa varamadım. Her kitaptan sonra keskin bir boşunalık duydum. Daha iyisini yazmak istedim. Ama ne kadar zaman var önümde? Kaç yıl daha yaşayacağım? Sağlıklı olarak aklım başımda daha kaç yıl yazabileceğim? Ne çabuk, ne çabuk geçti gençliğim. Eski fotoğraflarıma bakıyorum bazen. İşte 15 yaşım. Soket çoraplarım ve büzgülü basma eteğimle Beydere çiftliğinde dondurma yiyorum arkadaşlarımla. 17'imde kibarlık budalası oyununda başroldeyim. Nuriye köyüne staja gideceğimiz gün bavullarımızın üstüne oturup çektirmişiz şu grup resmini de. Naylon torbalar yokmuş o zamanlar. Örgü filelere doldurmuşuz yiyeceklerimizi. Siyah, tahta düğmeli gocumu giymişim. Yanı başımda bir yeni dünya ağacı. Ankara'da Gazi Eğitim'in bahçesinde kirli bir atölye önlüğüm ve sivri topuklu incecik pabuçlarımla kar topu oynuyorum başka bir resimde. Samsun'da öğretmenler odasının denize bakan penceresi önünde sigara içiyorum. Şu da ilk balayı haftasından kalma bir fotoğraf. 23 yaşım. Güllük koyuna bakan bir teras. Kocamın arkası dönük. Benim yüzüm yarı yarıya. Ama gene de mutlu görünüyor. Birlikte masanın üstündeki bir gazeteye eğilmişiz. Kanatlı karıncalar basmıştı odamızı o gecelerde. 30'da 40 yaş arasındakiler. Tutarsız fotoğraflar. Hiçbir ötekine benzemiyor. Yüzümde yansımış iç yorgunluklar, zor aşklar, ayrılıklar, kederler. Çoğunda şimdikinden daha yaşlı çıkmışım. O dönemde objektiflere yansıyan yüzümde, bakışımda, yaşam deneyimlerimin verdiği durulmuşluk var. Tenimde kitten unutmaz yaşadıklarını, eski sevgilerin izleri, söylenmiş ve söylenmemiş bütün acıtıcı sözcüklerin çizdikleri ve açılıp kapanmamış yaraların kuruyup dökülmüş kabuklarının bıraktığı sedefsiz lekeler var. Uzun zaman çılgınlık, umutsuzluk ve huzursuzlukla beslenmiş bir ruhun serüveninden bugünkü bana kalan binlerce anı var. Yeniden 8, 18, 38 yaşında olmak istemiyorum. Geriye dönüp yaşadıklarımı yeniden yaşamak istemiyorum. Gençliğin hiç olmadığı kadar önemsenip kutsandığı şu yaşadığımız günlerde bile. Saygınlık uyandıracak bir zerafetle mutlu yaşlanmak istiyorum. Kendim için bir şey isteyeceksem önümdeki tek seçenek bu. Gençliğin yerini doldurmasa da geçip gidenlerin yerine konabilecek tek değer incelikli bir görmüş geçirmişlik olabilir bundan böyle. Lale Müldür'ün dizeleri geçiyor aklımdan. Bir vurgun olmayacak artık yüreğimdeki ve yatağını değiştiren bir nehir gibi sanki. Geri gelmemek üzere giden bir şeyin kanat sesleri kalacak yalnız kulaklarımda. Kasım 1997, Ocak 1998, İstanbul. Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25